الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Ebi Bekra radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. Kısaca o hadis-i şerifi hatırlayalım. Diyor ki ennehu inteha ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve huve raki'a. Ebu Bekir radıyallahu anhu mescide girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kıldırırken buluyor. Ve namaz kıldırdığı esnada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Rükuda. Rükû etmiş bir şekilde. فَرَكَعَ قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلَى الصَّفْ Ebu Bekir radıyallahu anhu bakıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rükuda. Rükûya yetiştiği zaman o rekata yetişeceğini biliyor. Kaçırdığı zaman da o rekatı kaçıracağını bildiği için ne yapıyor? Direkt olduğu yerden ruku ederek, yani namaza girerek olduğu yerden ruku ediyor. فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَادَكَ اللّٰهُ حَرْسًا وَلَا تَعُدْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu zikredildiğinde namazdan sonra bazı rivayetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki o gelen kimdi? Ebu Bekir radıyallahu anh olduğunu söylüyorlar. Bazı rivayetlerde de Ebu Bekir radıyallahu anh direkt kendisi cevap veriyor. Bendim ey Allah'ın Resulü. Gelen o hareketleri yapan bendim diyor. Allah Resulü sen bunun üzerine diyor ki وَلَا تَعْدُ Bir daha bunu yapma. Bir daha bunu tekrarlama. Hadis dedi ki Bukhari'de geçiyor. Ebu Davud'da şöyle bir ziyade var. فَرَكَعْ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَا اِلَى الصَّفِّ Safa gelmeden önce rükû etmişti. Sonra safa doğru ne yaptı? Yürüdü. Bu şekilde safa doğru yürüdü. Dedik ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve la ta'ud bir daha bu hareketi yapma ibaresi şunların hepsini kapsadığını söylüyoruz. Diyoruz ki öncelikle Ebu Bekir radıyallahu anh ne yaptı? Hızlı bir şekilde namaza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir daha bu şekilde yapma. Yani ne yapma namaza gelirken hızlı bir şekilde gelme. Zaten ileride bununla ilgili özel bu konuyu anlatan hadisi ele alacağız. Yine bir hadis-i şerifte, ileride alacağımız hadis-i şerif bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامِ Kameti duyduğunuzda, فَمْشُوا Yürüyün, وَلَا تُسْرِعُوا Ne yapmayın? Hızlanmayın. Yani vakarlı bir şekilde, sekinet içerisinde yürüyün diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hızlı hareket etmemeyi, koşmamayı emrediyor. O zaman diyoruz ki, öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada namaza gelirken hızlı bir şekilde yürümeyi, koşmayı nehyediyor. İkinci olarak diyoruz ki safa girmeden önce namaza durmak yasaklanmış olan bir şeydir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldıracağı esnada yüzünü sahabelere doğru döner. Safların düz olup veyahut da sık olup olmadığını ne yapardı? Kontrol eder. Onun akabinde de namaza dururdu. Demek ki namaza başlamak için saf pozisyonunu ne yapmak gerekiyor? Almış olmak gerekiyor. Allah Resulü bir daha bunu yapma derken ne diyor? Yani arkadan namaza dahil olup direkt rükûya eğilip sonradan safa gelme. Ve yine diyoruz ki başka bir ziyade olarak şunu da söyleyebiliriz. Eğer bir insan böyle bir şey yaptı ise yani rükûnun kaçacağından, rekatın kaçacağından korktuğu için olduğu yerde tekbir alıp namaza dahil olduğu ise bu adama da ne diyoruz?
Yavaş yavaş ileri doğru
ilerle. Çünkü niye? Arkada tek başına kalırsan öndeki saf boş olduğu halde o zaman diyoruz ki bu namazın ne olmaz? Geçerli olmaz. Yani ne yapıyorsun? Eğer burada namaza başladın, tekbir aldıysan artık bundan sonra ne yapmak zorundasın? O boş olan saftaki yere doğru yürüyüp yerini almak zorundasın. Diyoruz ki imam rükuda iken yetişildi ise o kimse o rekata yetişmiş olur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın sonunda Ebu Bekra radıyallahu anhu'ya o rekatı iade etmesini ne yapmıyor? Söylemiyor. Eğer gerekli bir şey olsaydı muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı bunu? Söylerdi. Çünkü biliyorsunuz bedevi gelip mescide bevlettiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kenara çekip ne yapıyor ona? Nasihat ediyor. Diyorlar ki, diyor ki burası Allah'ı anmak için, zikretmek için, namaz kılmak için inşa edilmiş yerlerdir. Bu hareketler ne yapılmaz? Burada yapılmaz. Yani gerekli olduğu yerde Allah Resulü Aleyhisselam nasihatını ne yapmıyor? esirgemiyor. Yani burada da eğer rükûya yetişmemiş olsaydı, yani rükûya yetişen kimse o rekatı kaçırmış olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak namazın sonunda ne derdi o sahabeye? Sen bu bir rekatı iade etmek zorundasın. Çünkü ne yaptın? Ona idrak edemedin. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uyarıda bulunmuyor ise, demek ki rükûya yetişen, imam rükûdeyken yetişen o kimse o rekata yetişmiş demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine en iyi şekilde muamele ettiğini gösteren bir hadis-i şerif. Hata yapmasına rağmen Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Zâdakallahu hırsan. Allah Azze ve Celle azmini, hırsını arttırsın. Ama ne diyor? Bir daha bu hareketi tekrarlama. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüsnü muamelesine delalet eden bir hadis-i şerif. Bir kimse bilmeyerek bir hata işlerse bundan dolayı günah kazanmayacağını delalet ediyor. Çünkü bunun sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeyi azarlamıyor. Yapmış olduğu hatadan dolayı onu azarlamıyor. Dedik ki Ebu Davud'daki ziyadede ثُمَّ مَشَا اِلَى saf, sonra safa doğru yürüdü ziyadesi var. Bu da bize namaz içinde gerekli olduğu zaman kişinin hareket edebileceğine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Ve geçen hafta en son şu faydayı zikredip bugünkü hadislerle bunu bağlayacağız. Bazı ilim ehli bu hadis-i şerifi safın arkasında tek başına namaz kılanın kıldığı namazın sahih olduğunu gösteren bir hadis olarak delil getiriyor bazı ilim ehli. Diyor ki yani bu hadis neye delildir? Ebu Bekir radıyallahu anh'unun arkada tek başına namaza durması, demek ki safta arkada tek başına duruyor isen, yanında kimse yoksa kıldığın namaz sahihtir, geçerlidir. Bu hadis-i şerifi ne yapıyorlar? Bazı ilim ehli delil getiriyorlar. Ama biz diyoruz ki bu hadis-i şerif buna delil olarak getirilemez. Neden? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh eğer o safta dursaydı, namazını orada tamamlasaydı ve namazın sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar etseydi, diyecekti ki buna delil olabilir. Ama namaza burada başlayıp sonra hareket edip safa giriyor ise bu arka safta tek başına namaz kıldığı manasına gelmez. Yani burada namaza başladı. Sonra ön safa ne yaptı?
Geçti.
Yani arka safta tek başına kıldığına, arka safta tek başına kılanın namazının geçerli olduğuna ne olmaz? Delil
olmaz.
Bugün de inşallah buradan sonraki hadisleri ele alacağız. İlk hadis-i şerif Vâbise ibn Ma'bed radıyallahu anhu'nun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculen yusalli halfas saf. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safın arkasında namaz kılan birisini görüyor. Safın arkasında namaz kılan birisini görüyor. Diyor ki ra'a raculen yusalli halfas saffi vahdehu. Bu kimse ne yapıyordu?
Tek başına
safın arkasında namaz kılıyordu. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye namazını iade etmesini emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama diyor ki sen namazını ne yap? İade et. Niye? Çünkü safın arkasında tek başına namaz kılıyorsun. رَوَاهُ أَحْمَدْ وَأَبُوْ دَاوُدْ وَالْتِرْمِذِي وَحَسَّنَ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Vâbise ibn Ma'bed radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safın arkasında tek başına namaz kılan birisini gördü. Ona namazını tekrar kılmasını emretti. Buhari bu hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi rivayet etmiş. Tirmizi hadisin hasen olduğunu söylemiş. İbn Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Dedik ki hadisin sıhhati ile alakalı ilim ehlinin ihtilafı var. İmam Şafii, İbrahim en-Nehai rahimahumullah bu iki ilim ehli bu hadisi sahih gören alimler arasında. İmam Şafii rahimahullah da diyor ki eğer hadis sahih olsaydı, yani o da hadisi zayıf olarak görüyor. Diyor ki eğer hadis sahih olsaydı benim görüşümde ne olurdu? Bu olurdu. Yani İmam Şafii'nin bu sözü söylemesindeki hikmet ne? Yani ben bu hadisi eğer sahih görseydim bu görüşe ne yapardım ben de? Meylederdim ama benim nazarımda bu hadisin sıhhati sahih değil. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem safın arkasında tek başına namaz kılan birisini görüyor. ve ona bu namazını iade etmesini emrediyor. O zaman burada şöyle bir soru sormak aklımıza geliyor. Peki bu adamın önündeki saf, tabi boşluklar vardı, orada namaz kılabilirdi. Bu boşluğu doldurmadan arkada saf mı tuttu? Yoksa bu adam o saflar tam bir şekilde dolmuştu, başka bir yer yoktu. O yüzden yapacak bir şey olmadığı için bir sonraki safta tek başına saf mı tuttu?
Muhtemelen boştu o saflar.
He, şimdi normalde bu iki soruyu sorduğumuz zaman, yani bu soruyu sorduğumuz zaman hadisin metninden bununla ilgili bir malumat alabiliyor muyuz? Böyle bir malumat yok. Allah Resulü Hocam emrediyor ama öndeki safın boş mu dolu mu olduğu ile ilgili bir malumatımız yok. Yani her iki ihtimalde ne yapabilir? İçerebilir. O yüzden ilim ehli diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyim Rahimullah'ın görüşü de bu. Diyorlar ki eğer öndeki saf tam bir şekilde dolu ise, orada kılacak bir yer yok ise, o zaman diyorlar birinin arkaya geçip o safta tek başına durup namaz kılmasında bir beis yoktur. Çünkü vacipler, namazdaki vacipler güç yetirilemediği zaman insanın üzerinden ne yapar?
Düşer.
Mesela bir adam ayakta namaz kılamıyorsa, o zaman biz adama namaz kılma mı diyoruz? Hayır, o zaman oturarak kıl diyoruz eğer buna güç yetiremiyorsan. Diyorlar ki burada da husus aynı. Yani bu adam bir öndeki safa girecek yer yok ise, yanında da kimse yoksa, biz bu adama cemaati terk et mi diyoruz? Yani arkada safa durma, bekle. O zaman cemaat kaçarsa kaçsın mı diyoruz? Yoksa senin yapacak bir şeyin yok. Madem ki ön saf dolu, girecek oraya sıkışacak bir ihtimalin de yok. O zaman ne diyoruz? Arka safta ne yapabilirsin? Tek başına durmanda bir beis yoktur. Bu şekilde bu senden ne yapar diyoruz? Vücubiyet düşer diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine bu hadis-i şerif ile alakalı. وَلَهُ عَنْ تَلْقٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَا صَلَاةَ لِلْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِ وَزَادَ التَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَاصِبَ أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ اَوْ اِشْتَرَرْتَ رَجُلًا Talq radiyallahu anhu rivayet ettiği hadis-i şerifte diyor ki safın arkasında tek başına duran kimsenin namazı olmaz. Safın arkasında tek başına duran kimsenin namazı olmaz. Burada la salate, la ennafiye lil cins. Daha önceden söylemiştik bunu. La ennafiye lil cins. Dedik ki üç kısma ayrılır. Bir şeyin vücudiyetini nefyeder. İkinci olarak sıhhatini nefyeder. Üçüncü olarak da kemalini nefyeder. Burada cumhur ilim ehli diyorlar ki buradaki nefi kemali nefyeder. Yani buradaki nefi, yani kıldığın namaz sahihtir ama kamil değildir diyor. Biz diyoruz ki buna şu şekilde reddiye veriyoruz. Bir önceki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazın kemalini mi nefyediyor, sıhhatini mi nefyediyor? Namazın sıhhatini nefyediyor. Demek ki o zaman şu tertip, şu sıralamayı uyacağız. Önce bir şeyin varlığını nefyedersin. La ennafiye lil cinsi gördüğün zaman öncelikle bir şeyin varlığını nefyeder. Burada namazın varlığını nefyedebilir miyiz? Edemeyiz çünkü kılınan bir namaz var. Eğer bunu nefyedemiyorsak ikinci duruma ne yaparız? İntikal ederiz. O da ne? Namazın sıhhati nefyedilir. Eğer biz burada senin kıldığın bu da la salate dediğin zaman, yani kıldığın namaz sahih değildir dediğimiz zaman doğru bir değerlendirme olur mu? Olur. Yani vücudiyetini nefyedemeyiz ama sıhhatini ne yapabiliriz?
Nefyedebiliriz.
O zaman ne yapmayız? Sıhhatini nefyedebiliyorsak bir sonraki aşamaya, kemale ne yapamayız? İntikal edemeyiz. Eğer bunu da sıhhatini de nefyedemiyor isek, diğer hadislerde bu bize kısıtlanıyorsa, o zaman deriz ki buradaki yasak neyle alakalıdır? Kemaliyle alakalıdır. Eğer sıhhatiyle de alakalı değilse, o zaman üçüncü aşamada deriz ki bu kemaliyle alakalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki safın arkasında tek başına kılanın namazı yoktur. Yani namazı geçerli değildir. Ve yine Tabarani'de bir önceki hadise, Vâbise hadisine ziyade olarak Tabarani'de şöyle bir ilave geçiyor. Diyor ki Ela dakalte ma'ahum. Diyor ki onların arasına girseydin ya. Hani bir önceki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adamın bir tanesini gördü safın arkasında tek başına namaz kılıyor. Ona ne dedi? Namazını iade et. Değil mi? Namazı iade et dedi. Şimdi Tabarani'deki bu hadisin, bu hadisle alakalı şöyle bir ziyade var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama diyor ki onların arasına girseydin ya. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki safta bir boşluk varmış. Biraz önce ne dedik? Eğer safta boşluk olduğu halde ihmakarlıktan dolayı arkada tek başına saf tutuyorsan o tuttuğun saf ne olmaz? Geçerli olmaz. Yani o cemaate iştirak edemezsin. Bu rivayetteki bu ziyade bize bunu neyi gösteriyor? Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki onların arasına girseydin ya. Demek ki orada safta ne var?
Boşluk var.
Demek ki safta boşluk olduğu zaman arkada namazı tek başına kılıyor isen diyoruz ki o kılınan namaz nedir? Sahih değildir. Ama saf dolu ise o zaman diyoruz ki kılınan namaz sahihtir. Bu rivayette diyor ki eviç terar teracülen. Oradan diyor birisini çekseydin ya. Oradan birisini çekseydin ya. İlim ehli bu ziyade ile alakalı, oradan birisini çekseydin ya ziyadesiyle alakalı diyorlar ki buradaki ziyade zayıftır. Hatta şiddetli bir zayıf olduğunu söylüyor. Ama yine dönüp baktığımız zaman İmam Şafii'nin bu ziyadeyi sahih gördüğünü görüyoruz. Ama doğru olan görüş bu ziyadenin zayıf olduğu. Bununla alakalı İmam Ahmed'in de şöyle bir görüşü var mezhebinin, Hanbeli mezhebinin görüşü. Diyorlar ki saftaki adamı geriye çekmen nedir? Mekruhtur. Ama sözle ne yapabilirsin? Onu çağırabilirsin. Şafiler diyor ki adamı çekmende bir beis yoktur. Çünkü hadiste geliyor. Şu bu rivayeti ne yapıyorlar? Sahihliyorlar. Onu çekseydin ya ziyadesini sahihliyorlar. Hanbeliler diyorlar ki bu mekruhtur. Adamı geriye çekmen. Ama dilinle ona söylesen geri doğru gel. Hani arkaya safa doğru çeksen. Diyorlar ki bunda nedir? Bir beis yoktur. Ama muasır alimlerden Şeyh Binbaz Rahimeullah diyor ki hadis şiddetli bir şekilde zayıftır. Bu hadisten olmaz. Amel edilmez. Aynı şekilde Şeyh Hüseyin Rahimeullah diyor ki ne adamı çekebilirsin ne de sözle onu uyarabilirsin. Yine Şeyh Albani Rahimeullah diyor ki hadis çok şiddetli bir şekilde zayıftır. O yüzden hüccet olmaz. Eğer hadis sahih değilse sahih olmayan nas ile de amel edilmez. Yani burada Şeyh Albani'nin getirdiği ibareler çok önemli. Diyor ki eğer hadis sahih değilse dinde bizim için ne olmaz? Hüccet olmaz. Eğer hüccet olmuyor ise, hadis sahih değil ise o zaman bu hadiste de ne yapamamayız? Amel edemeyiz. Çünkü niye? Bu bir hükümle alakalı. Yani dinimizi zayıf olan bir hadis üzerine ne yapamayız? Bina edemeyiz. Ve yine Şeyh Elbani Rahimullah burada baktığımız zaman İbn-i Kayyim'in, İbn-i Teymiye Rahimullah'ın görüşünü destekleyen bir söz söylüyor. Diyor ki eğer saf boşsa saf doldurulur. Eğer saf boş olduğu halde kılınmıyor ise yani orası doldurulmadan arkada tek saf tutuluyor ise diyor ki bu cemaate iştirak etmemiş olur. Namaz sahih olmaz. Ama saf dolu ise arkada saf tutuyor ise o zaman da diyor ki mazeretten dolayı bu vacip ne olmuş olur? Ortadan kalkmış olur. İbn-i Kayyim Rahimullah Bedai'ul Fevaid adlı eserinde Şeyhülislam İbn-i Teymiye'den şöyle işittiğini aktarıyor. Diyor ki arka safa çekmeyi İnkar etmiştir diyor. Şeyhülislam İbn Teymiye bir kişiyi ön saftaki bir kişiyi arka tarafa çekmeyi inkar etmiş. Safın arkasında tek başına kılar demiştir. Çünkü kaideye göre sukutul vacibat inde ademil kudra aleyha. Yani güç yetiremediğin halde vacipler ne yapar? Düşer kaidesinden dolayı öndeki adamı ne yapamazsın? Arkaya çekemezsin. Bu şekilde namazını kılarsın. Diyoruz ki arka safa çekme ile alakalı baktığımız zaman, durum değerlendirmesi yaptığımız zaman da büyük mefsedeler olduğunu görüyoruz. Birinci olarak diyoruz ki, sen ön saftaki adamı daha faziletli olan bir yerden nereye çekiyorsun? Fazileti olarak daha az olan bir yere çekmiş oluyorsun. İkinci olarak diyoruz ki, bu adamın namaz içindeki huşusunu bozup kafasını karıştırmış oluyorsun. Değil mi? Bu adamı çektiğin zaman, bu adamın huşusu ne oluyor? Bozuluyor. Birisi geliyor seni namazda tutuyor. Ne yapıyor? Arkaya doğru çekiyor. Sen de veyahut da bilmeyen bir adam değil mi? Namazda bunu yapmaya çalışıyor. Beni olduğum yerden çıkarmaya çalışıyor. Tepki de verebilir. O yüzden diyoruz ki bu manada da sakıncalı. Üçüncü olarak diyoruz ki öndeki adamı arkaya doğru çektiğin zaman safta ne yapmış oluyorsun? Bir
boşluk
açmış oluyorsun. Oysa ki hadisleri almıştık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Tarassu ve suddul hulel. Safları sık ve düzgün tutun. Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Safları sık ve düzgün tutun. Sen öndeki adamı yanına saf tutması için arkaya çektin. Ön tarafta ne oldu bir? Boşluk, açıklık oldu. Bu da ne dedik? Safların sık tutulmasının hükmünün ne olduğunu söylemiştik geçen derslerimizde. Vacip olduğunu söylemiştik. O zaman sen bu şekilde yanlış bir harekete yeltenmiş olursun. Son olarak da diyoruz ki dinde ibadetler tevkifidir. Yani Kur'an ve sünnete bağlı kalarak hareket edersin. Kendi kafana göre ne yapamazsın? Hareket edemezsin. Eğer bu hadisin hükmü de şiddetli, zayıf ise o zaman dinde bize ne olmaz? Hüccet olmaz. O zaman kısaca özetlersek diyoruz ki eğer ön safta boşluk var olduğu halde birisi o boşluğu doldurmadan arkada saf tutuyorsa diyoruz ki bu namazı geçerli değildir. Ama ön saf dolu olduğu halde yer bulamadığı için arkada saf tutuyor ise mazeretten dolayı bu vücubiyet ne yapar? Üzerinden düşer. Namazdan birini, öndeki birini arkaya çekme ile alakalı ne diyoruz? Bu rivayet zayıf, şiddetli zayıf olduğu için bununla ne yapılmaz? Amel edilmez. Çünkü bunun namaz kılana veyahut da safın düzenini bozma ile alakalı birçok neyi vardır? Mefsedesi vardır. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّك۪ينَةُ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kamet getirildiğini duyduğunuzda namaza gidiniz. Kamet getirilmeyi duyduğunuzda namaza gidiniz. Sekinet ile hareket ediniz, vakarlı olunuz, koşmayınız. Yetiştiğiniz kısmını cemaatle kılınız, yetişemediğiniz kısmı ise tamamlayınız. Bu hadis muttefakun aleyh, Bukhari ve Müslim hadisi. Buradaki lafız, metin kime ait? İmam Bukhari'ye ait. İza semi'tumul ikame. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ikameyi duyduğunuzda, yani kamet getirilmeyi duyduğunuzda. Demek ki kamet getirilmeyi duyduğunuzda dediğine göre, demek ki kamet sesli bir şekilde ne yapılır? Getirilir ki insanlar ne yapsın? Namazın başlayacağının haberini alıp saf düzenine geçsinler. O yüzden diyoruz ki ezan ile kamet arasındaki farklardan bir tanesi, ezan dışarıya ses verilir. Vaktin girdiğinin habercisidir. İnsanları nereye davet eder?
Camiye.
Namaz kılmaları için camiye davet eder. Kamet ise mescidin içindeki ve etrafındaki insanlara namazın başlayacağını ne yapar? Haber verir. Yani artık ne oluyor? Namaz başlıyor, ona göre saf düzeninizi alın. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةِ Kamet getirildiğini duyduğunuzda فَمْشُوا اِلَى الصَّلَاةِ Namaza ne yapın? Namaza yürüyün diyor Allah Resulü. Namaza gitmemizi ne yapıyor bize? Emrediyor. Ve yine burayla alakalı, namaza yürüme ile alakalı Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Es-sekînetu vel-vakar. Sekinet ve vakar ile namaza yürüyün. Sekinet, ilim ehli diyor ki sakin, acele etmeden. Vakar ise yani gözünü haramdan sakınarak sağa sola bakınmadan yürüyüp gitme. Yani hem yavaş olacaksın, giderken acele etmeyeceksin ve aynı zamanda ne? Gözünü sağdan soldan haramdan sakınacaksın. Çünkü sen şu anda neye yöneldin, nereye doğru gidiyorsun? Allah Azze ve Celle'ye doğru yöneldin, camiye doğru yöneldin. Aynı zamanda acele etmeme özelliği üzerine taşıyacağın gibi gözünü de sağa sola haramdan bakmaktan ne yapacaksın? Sakınarak vakarlı bir şekilde yürüyeceksin. Peki bu hadis-i şerifte bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sekinet ve vakar içerisinde namaza gitmemizi emrediyor. Ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillah. Ey iman edenler, namaz için çağrıldığınızda cuma günü ne diyor? Fes'av ilâ zikrillah. Allah'ı zikretmeye koşun. Allah'ı zikretmek için acele edin. Şimdi burada Allah'ı zikretmek için koşun, acele edin diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki camiye giderken sekinet, vakar içerisinde gidin. Bu ayet ile bu hadisi nasıl cem etmemiz gerekiyor? Şimdi ayetle ilgili bir şüphemiz yok değil mi? Hani ayette bir haşa bir yanlışlık olma ihtimali yok. Sünnet ile ilgili de hadis Bukhari Müslim hadisi. Bunun da sıhhatiyle alakalı bir sıkıntımız yok. Normalde Kur'an ve sünnet hiçbir zaman birbirine ne yapmaz?
Çelişmez,
çakışmaz. Niye? Çünkü aynı menbaadan geliyor.
Evet.
O zaman bu bir yerde namaza gitmek için acele edin. Öbür tarafta da ne var? Sekinet içinde, vakar içinde yürüyün. Acele etmeyin. Hatta Allah sana ne diyor? La tusri'u. Koşmayın diyor. Acele etmeyin.
Cami içerisinde girdiğiniz zaman vakarlı yürüyün. O zaman acele etmeyin cami içerisinde.
Ama bu vakarlı yürümek evden çıktığın esnadan itibaren. Camiye gidiyorsan hatta ilim ehli bu konuyla alakalı diyor ki sen mesela ezana bir saat var. Evden çıktın. Diyorlar ki ezana bir saat dahi olsa camiyi kastediyor isen ne yapman gerekir? Sekinet içinde gitmen gerekir. Yani hala şu anda bir saat var. Benim namazla alakam yok ki. Yani camiyi kastediyorsan ne yapman gerekir? Sekinet içinde gitmen gerekir.
Belki cumanın ezelinden kaynaklanabilir.
Yok. İlim ehli burada diyor ki arkadaşlar. Diyor ki buradaki Allah'ı zikretmeye koşun, acele edin ibaresi. Yani namaza giderken hızlı etme anlamında değil. Salih amele bir an önce yönelme manasında. Yani sen cuma günü en faziletli olan ne?
Deve kesme
değil mi? İlk vakitte
camiye gelme.
İlk vakitte camiye gitme. Mesela düşün cuma günü sen örnek veriyorum saat 8'de 9'da camiye yönelmişsin. Niçin? O gün cuma. Ne kadar var ezana? 3 saat var. Diyorsun ki Allah'ın bana yazdığı dilediği kadar nafile namaz kılabilirim. Kehf suresini okuyabilirim. Allah'a zikredebilirim. Yani ayetteki kasıt ne? Camiye bu hayır ameline erkenden iştirak edin. Bunun için çaba sarf edin. Bu manada koşturun. Yoksa camiye koştura koştura cuma namazına gidin manası değil. Yani hadis ile ayet.
İkinci görüşüm oydu da
ayet ile hadisin ne yaptığını söylüyoruz. Birbiriyle çakışmadığını söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki La tusri'u, koşmayın, acele etmeyin. Burayla ilgili de yani koşmayın, acele etmeyinle alakalı ilim ehli hikmet olarak şunu söylüyor. Diyor ki bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kişi camiye giderken her attığı adımda
bir günahı
silinir ve bir derecesi artırılır. Yavaş yürüyen adamın adımları koşan, hızlı giden adamın adımlarına göre nedir? Daha sayı olarak çoktur. Yani sakin bir şekilde yürüyen, örnek veriyorum, 200 metreyi 250 adımda gider. Koşarak hızlı hızlı giden adam, örnek veriyorum, 200 adımda gider. Yani bu yavaş yürüyen kimse, aynı zamanda diğerine göre ne? Hani verdiğimiz misale göre 50 adım daha, yani 50 derece daha yüksek olur, 50 hatası daha diğerine göre silinmiş olur. Demek ki hızlı etmeme, acele etmemenin bu şekilde neyi de var? Bir hikmeti olduğunu da söylüyoruz. Başka bir hikmeti de koşarak namaza gelen namaza başladığında ne olur? Nefes nefese kalır. Yani huşusuyla alakalı bir sıkıntı yaşayabilir. Namaza durmuşsun. Hala nefes almakta zorluk çekiyorsun. Ama sakin, vakarlı bir şekilde gelen insan namaza başladığında her şeyi tertipli, düzenli, değil mi? Namazı tam huşusuyla ne yapabilir? İştirak etmiş olabilir. فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا İdrak ettiğiniz yerde ne yapın? Namaza dahil olun. İdrak ettiğiniz yerde namaza dahil olun. Burada da diyoruz ki genelde insanların çok yaptığı bir hata bu. İnsanları görüyorsunuz. Şimdi herkes şunu biliyor. Rukuya yetiştiği zaman imamı yakalarsam o rekata ne diyorsun? Yetişmiş oluyorum. Ama adama bakıyorsun rukudan doğrulduktan sonra neyi bekliyor? Bir sonraki rekata kalkmalarını bekliyor. Namaza iştirak etmiyor. Değil mi? Çünkü niye? Orada onlarla birlikte secde yapsa o secde senin onun namazına bir faydası var mı? Yani o secdeye yetişmiş olması o rekata yetişmiş olacak mı?
Hayır.
Olmayacak. O yüzden ne yapıyor? Bakıyorsunuz bazı insanlar bekliyor. Bir sonraki rekata kalksın ki oradan ne yapayım onlara?
Devam
edeyim, iştirak edeyim. Oysa ki Allah Resulü diyor ki فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّ Yani yetiştiğiniz yerden
başlayın
diyor. Bu yetiştiğiniz yer kelimesi genel mi?
Genel.
Kıyamda yetiştiysen kıyamda. Rukuda. Rukudan doğrulduktan sonra Secdede, iki secde arasında, teşehhüde nerede yetişirsen oradan namaza ne yapın diyor?
Gidin.
Dahil olun. Ama bazı insanlar dediğimiz gibi bakıyoruz, o rekat kaçtı diye ne yapıyorlar? Namazı bir sonraki rekatın, yani bir sonraki rekata geçmelerini bekliyorlar. Bu da diyoruz ki doğru değil. Burayla ilgili وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّ kaçırdığınız yerlerde ne yapın? Tamamlayın diyor. Burayla ilgili ilim ehlinin iki tane görüşü var arkadaşlar. Burası da önemli. Burayla ilgili. Kaçırdığınız yeri tamamlayın. Bir grup ilim ehli diyor ki burada kılmadığın yeri kılarsın. Yani örnek verelim. Öğle namazını farzına camiye gittin. İmamı üçüncü rekatta yetiştin. Üçle dördü imamla kıldın mı? Yani imam üçle dördü kılarken kıldın. Bir grup ilim ehli diyor ki yani Allah Resulü diyor ki وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّ kaçırdığınız yeri tamamlayın. Kaçırdığımız yer neresi diyorlar? Bir ile iki. O zaman biz imamla üçle dördü kıldıysak sonra neyi kalkıp tamamlarız?
Üçle dördü.
Bir ile ikiyi bu görüşe göre. Yani sen üçle dördü imamla kıldın. Kaçırdığın yer neresi? Bir ile iki. O zaman diyorlar ki imamla bir ile ikiyi kılarsın. Bu cumhurun görüşü, Hanefilerin, Malikilerin ve Hanbelilerin görüşü. Diyorlar ki mantık olarak da budur diyorlar. Yani sen 3'te 4'e yetiştiysen kaçırdığın yer 1 ve 2'dir. O zaman ne yapman gerekir? Onu tamamlaman gerekir. Bazı rivayetlerde diyorlar ki وَمَا فَاتَكُمْ فَقْدُوا kaçırdığınız zaman kaza edin. Bu da neyi gösterir? Yani kaçırdığınız yeri kaza edin. Kaçırdığın yerde 1 ile 2 olduğuna göre nereyi kaza edersin? Nereyi tamamlarsın? 1 ile 2'yi kaza edersin, tamamlarsın diyorlar. Delil olarak da bu rivayet bize apaçık önümüzde diyorlar. İkinci grup ilim ehli, İmam Şafii, Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyim, muasır alimlerden Binbaz Useymin, Rahimullah ikinci görüşü tercih ediyorlar. Diyorlar ki yine aynı örneği verirsek öğle namazına 3. rekatta yetişti isen bu diyor senin kıldığın 3 ve 4, imamın kılmış olduğu 3 ve 4 senin 1 ve 2'nin olur. Sonra ne yaparsın? Kendin kalktığın zaman kılmadığın yeri tamamlarsın. Yani 3 ve 4'ü tamamlarsın. İki görüşün arasındaki farkı anlayabildik mi?
Evet.
İki görüşün arasındaki fark o zaman vardı. Ve diyorlar ki, o zaman diyoruz ki bu görüş sahiplerine. Bakın adamlar başka rivayette fakdu kelimesini getiriyorlar. Kaçırdığınız zaman kaza edin. Yani kaza ne olur? Kaçırdığın yer olur. Bir iki kaçırırsan oraya kaza etmen gerekir. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette ne diyor? Fe'etimmu. Tamamlayın. Bir şey diyor, tamamlama ibaresi nedir? Bir şeyin başı vardır, sonu tamamlanır. Yani tamamlama ibaresi bir şeyin sonunun tamamlanacağından haber verir. Burada kaza kelimesi başının tamamlanacağı manasına gelse diyor ki o zaman bir sıkıntı olur. Yani aynı sözü söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada böyle şey, burada başka bir şey söyleyemez. Demek ki muhakkak ki bu iki kelime fe etimmu fakdu kelimeleri aynı manaya ne yapıyor? Aynı manaya geliyor. Diyorlar ki kada kelimesinin tamamlama manasına geldiğini biz söylüyoruz. Buna da delilimiz ayet-i kerimede fekadahunne seb'a semavat. Allah Azze ve Celle 7 göğü, 7 semayı ne yaptı? Tamamladı. Fi yevmeyni. İki günde, iki zamanda. وَاَوْحَا ف۪ي كُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَهَا ve her semaya da gerekli olan şeyi ne yaptı? Emretti. Burada diyorlar ki fekadahunne. Allah Azze ve Celle fekadahunne ne yaptı? Tamamladı. Demek ki kada kelimesi Arapçada itmam yani etimmu kelimesiyle ne? Aynı manaya geliyor. Demek ki bu rivayette de fakdu kaza edin. Yani kılmadığınız yeri kaza edinden kasıt ne? Fe etimmu. Tamamlayın. Zaten diyorlar bir insan hani nazari olarak da olaya baktığımız zaman imamla 3 ile 4'ü kılıp sonradan dönüp namazın 1 2'sini kılman nedir? Mantıklı değildir. Sen namaza başlıyorsan önce nereden başlarsın? Birinci rekattan başlarsın. O zaman diyorlar sen imama nerede tabi olursan ol onun kaçıncı rekatta olduğu seni ne yapmaz? İlgilendirmez. Senin için o rekat nedir? Birinci rekattır. Namazın sonunda da ne yapmış olursun? Kılmadığın yeri tamamlamış olursun. Biz de diyoruz ki racih olan görüş bu görüş. Yani sen öğle namazında 3. rekata yetiştiysen bu senin için nedir? 1. rekatındır. İmamla birlikte 4'ü de kıldığın zaman kaç rekat kılmış olursun? 2 rekat. Geriye senin için hangi rekatlar kalmıştır? 3 ve 4. Onu da tamamlayıp namazını bitirmiş olursun. Yani namaza yetiştikten sonra tamamlayacağın kısmın namazın son kısmı, baş kısmı değil. Bu hadis-i şerif bize namaza giderken nasıl bir edep, adab içinde olmamız gerektiğini anlatan bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. İmam nerede olursa olsun, hangi rekatta, hangi safhada, hangi rukunda olursa olsun, namaza geldiğimiz zaman, camiye girdiğimiz zaman oradan namaza iştirak etmemizi gerekli kılan, bu şekilde yapmamız gerektiğini bize aktaran bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Ve yine diyoruz ki, yine ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Bu rivayeti getiren فَمَا اَدْرَقْتُمْ فَصَلُّ Nerede yetişirseniz namazı kılın rivayetini alan ilim ehli diyor ki burada umum vardır. Yani nerede yetişirsen cemaate ne yapmış olursun? İdrak etmiş olursun. Yani sen selamdan önce dahi yetişmiş olsan, yani imam selam vermeden önce geldin camiye, teşehhütte oturuyorlar. Tekbir aldın, sen de teşehhüde oturdun. Bu görüşü alan ilim ehli diyorlar ki bu adam ne yapmış olur? Cemaate iştirak etmiş olur, idrak etmiş olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam camiye gelen kimseye son rekata yetiştiğiniz zaman, rukuyu kaçırdığınız zaman o cemaat kaçmıştır demiyor. Namaza nereden yetişirseniz oradan ne yapın diyor? Dahil olun diyor. Bu da neyi gösteriyor bize? Demek ki namazdan bir rekata daha yetişmesen dahi cemaate idrak etmiş olabileceğini gösteriyor. Tirmizi'deki başka bir hadis-i şerifte مَنْ جَاءَ وَالْاِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَسْنَعْ كَمَا يَسْنَعُ الْاِمَامِ Kim imamı bir hal üzerinde bulursa, hangi hal üzerinde bulur ise imamın yaptığı gibi oradan ne yapsın ona? Tabi olsun, dahil olsun diyor. Bu rivayette diyorlar ki bizim görüşümüzü ne yapıyor? Destekliyor. Diğer bir görüş diyorlar ki en az imam ile bir rekata yetişemedi isen diyorlar ki o zaman ne olmaz? Cemaate yetişememiş olursun. Delil olarak Bukhari ve Müslim'de geçen şu hadis-i şerifi getiriyorlar. Men edrake rak'aten minassala fakat edrake salah. Kim namazdan bir rekatta yetişir ise o kimse namaza yetişmiş olur. Bu hadis ne ile alakalı? Cuma namazı ile alakalı. Cuma namazı ile alakalı. Diyorlar ki buradan da kıyas ile o zaman 5 vakit namazda da bir rekata yetişirsen cemaate yetişmiş olursun. Eğer bir rekata yetişemezsen o zaman cemaate yetişmemiş olursun. İlim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Ama diyoruz ki ne olursa olsun camiye geldiğinde eğer imamı teşehhütte dahi, selamdan önce dahi yakalasan evla olan nedir senin için? Namaza dahil olmandır. Çünkü ondan sonra sen kalkıp namazın geri kalan kısmını yani 4 rekatı dahi kılacak olsan öğle namazından bahsediyoruz. Son teşehhütte yetiştin. Ne yapmış olsun bu teşehhüt zamanını dua ederek geçirmiş olursun. Burada da senin için ne vardır? Ecir vardır. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ubey bin Ka'b radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salâtul racülü ma'ar racülü ezkâ min salâtihi vahde ve salâtuhu ma'ar racüleyne ezkâ min salâtihi ma'ar racüli وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَالنَّسَائِ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Ubey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin başka bir kişiyle kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha sevaptır. Kişinin başka bir kişiyle kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha sevaptır. Diyor ki iki kişiyle kıldığı namaz ise bir kişiyle kıldığı namazdan daha sevaptır. Cemaatin sayısının çok olması Allah Azze ve Celle'ye daha sevimli gelir. Bu hadisi Ebu Davud ve Nesai rivayet etmiş. İbn Hibban ise hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman çıkarttığımız ilk fayda ne olabilir? Bir kişinin bir kişiyle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan daha Allah Azze ve Celle'ye daha sevimlidir. Sevap bakımından nedir? Daha fazladır. Buradan ilk çıkarttığımız fayda ne oluyor? Demek ki cemaat olabilmek için kaç kişi yeterli?
İki kişi yeterli.
İki kişi cemaat için yeterli. Çünkü bir kişinin yanında bir kişiyle kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha faziletli. Birinci fayda olarak diyoruz ki, demek ki cemaat kaç kişiyle oluşuyor? İki kişiyle oluşuyor. Hatta bazı rivayetler diyor ki, اِثْنَانِ وَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ İki veyahut da onun üstü nedir? Cemaattir. Başka rivayetlerde, اِثْنَانِ وَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ İki kişi veyahut da daha üstü nedir? Cemaattir. Başka bir fayda olarak diyoruz ki, tek başına kılan kimsenin, yani cemaati terk eden kimsenin, tek başına kılan kimsenin namazı batıl değildir. Bu faydayı nereden çıkartıyoruz? Tek başına namaz kılanın namazı batıl değildir. Faydasını bu hadis-i şeriften nasıl çıkartabiliriz? Çünkü Allah Resulü diyor ki, bir kişinin diğer bir kişiyle kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha ezka, yani sevap bakımından daha çoktur diyor. Demek ki tek başına kıldığı zaman da bunun neyi var? Bir sevabı söz konusu. Demek ki kılınan namaz batıl değil. Bu hadis-i şerif namazı, yani cemaati namazın sıhhat şartı olarak görenlere ne olarak söylüyoruz? Reddiye. Çünkü bazı ilim ehli ne diyor? Yani eğer sen cemaat ile namazı kılmıyorsan kıldığın namaz nedir? Batıldır diyor. Bu görüşün mensuplarından birisi de kim? Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Ama bu görüşte doğru olan, racih olan görüş, evet cemaat ile namaz kılmak farzdır. Ama namazın kendisiyle alakalı birebir farz değil, dışarıdan namaz ile alakalı olan bir farzdır. O yüzden kişi cemaati terk ettiği zaman günahkardır. Ama kıldığı namaz da nedir? Sahihtir, geçerlidir. Ve yine başka bir fayda diyoruz ki, hadisin sonunda cemaatin sayısı ne kadar artar ise, cemaatin sayısı ne kadar artar ise Allah Azze ve Celle'ye o kadar sevimlidir. Demek ki cemaati daha büyük olan yerlerde kılınan namaz, cemaati daha az olan kılınan yerlere göre daha üstündür, faziletlidir diyoruz. Ve yine cemaatin erkeklere vacip olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Bunu nereden çıkartıyoruz? Cemaatin erkeklere vacip olduğunu gösteren bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü diyor ki, salatur raculi ma'ar raculi. Adamın, kişinin kıldığı namaz, diğer bir kişiyle kıldığı namaz nedir? Daha faziletlidir diyor. Demek ki buradan fayda olarak ne diyoruz? Demek ki cemaat farziyeti kimi kapsıyor? Erkekleri kapsıyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar, Ummu Varaka radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme emaraha en teumme ehle dâriha. Ravahu Ebu Davud ve sahhahahu İbn-i Huzeyme. Ummu Varaka radıyallahu anha şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinin halkına imamlık yapmasını emretmiştir. Ummu Varaka sahabiye, bayan bir sahabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ev halkına imamlık yapmasını ne yapıyor? Emrediyor. Ev halkına imamlık yapmasını emrediyor. Bu hadis-i şerif Ebu Davud rivayet etmiş. İbn-i Huzeyme de hadisin sahih olduğunu söylüyor. Ummu Varaka binti Neufel Ensariye, Ensardan olan bir sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme'den izin istiyor. Onlarla birlikte cihada çıkıp oradaki hastalara, yaralananlara yardım etmek için izin isteyen bir sahabiye. Bedir Savaşı'nda da ne yapıyor? İştirak ediyor. Oradaki hastalara, yaralara ne yapıyor? Şeylere yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin kitabını ezberlemiş olan bir sahabiye. O yüzden yani Kur'an-ı Kerim'de ezberlediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına, yani bayanlardan oluşan ev halkına evde namaz kıldırmasını ne yapıyor? Emrediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu sahabiye ile alakalı şöyle bir kıssa var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabiyeye seslenirken şehide diye, yani şehit olmuş kadın olarak sesleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde şehide olarak bu bayana, bu sahabeye sesleniyor. Ve Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra, Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonra, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde bu Ummu Varaka radıyallahu anha'nın iki tane kölesi var. Bir kız cariye, bir de erkek çocuk. Bu ikisi ittifak edip Ummu Varaka radıyallahu anha uyurken bir bez alıp ağzını kapatıp ne yapıyorlar? Bu şekilde öldürüyorlar. Sonra da kaçıyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şehide olarak yaşadığı dönemde sesleniyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nida ettiği şey ne oluyor? Gerçekleşiyor. Ne zaman? Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde. Yerhamukallah. Ondan sonra Hazreti Ömer bu iki çocuğun, kız ve erkek çocuğun yakalanmasını emrediyor ve Hazreti Ömer'e yakalayarak getiriyorlar. Hazreti Ömer bu ikisini öldürüyor. Ondan sonra bunları çarmıha geriyor. Ve ilim ehli diyor ki Medine'de ilk çarmıha gerilen ne olmuştur bu iki? Köle. Niye? Çünkü efendilerini birlikte iştirak edip öldürdükleri için. Öldürdükleri kişi de Ummu Varaka. Bu hadisteki ravi olan Ummu Varaka radıyallahu anha. Diyoruz ki kadınlar evde cemaat ile namaz kıldıkları zaman namazlarının geçerli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ev halkına ne yapmasını emrediyor? Namaz kıldırmasını emrediyor. Daha önceki hadislerde de bu konuyu işlemiştik. Dedik ki kadınlara imamlık yapar ise imametinin geçerli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Ama bulunduğu ortamda eğer erkek var ise diyoruz ki imamlık kime aittir? Erkeğin olduğu yerde erkeğe aittir. Velev ki kadın ondan erkekten daha fazla Kur'an-ı Kerim'i biliyor olsa dahi. Ve yine burada kadınlar ile alakalı dedik ki evla olan kadının nerede namaz kılmasıdır? Evinde namaz kılmasıdır. Ama rivayetlere dönüp baktığımız zaman Ebu Hureyre radıyallahu anha diyor ki La temne'u ima'allahi mesacidallah. Allah Resulü diyor ki kadınları mescitlere gitmekten ne yapmayın? Men etmeyin. Yani kadınların fazilet olarak evlerinde kıldıkları namaz daha faziletli. Ama kadın mescide gittiği zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ona böyle bir yasak koymayın. Yani mescide gidemezsin diye bir yasak koymayın. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer'in bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki اِذَا اِسْتَأَذَنَكُمْ نِسَاءُكُمْ بِالْلَيْلِ اِلَى الْمَسَاجِدِ فَاَذِنُوا لَهُنَّ diyor ki eğer hanımlarınız gece namaza gitmek için akşam namazı, yatsan namazı sizden izin ister ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara izin verin. Yani erkekler için faziletli olan mesela işte cemaat olarak kılınan akşam namazı, yatsı namazı faziletli olarak erkekler için bir fazileti var ise erkekler camiye gidiyorsa bu vakitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar da gitmek istediği zaman ne yapmayın diyor onları bundan men etmeyin. Başka bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aktardığı rivayette diyor ki Allah Resulü eyyü memraatin esabet buhuran fela yeşhedne ma'ana el işa el ahira. Allah Resulü diyor ki kendisine koku sürmüş kadın bizimle birlikte yatsı namazına ne yapmasın?
Gelmesin
diyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara bir yandan izin verirken eğer fitneye sebebiyet verecek bir durum hasıl olabileceğinde de ne yapıyor? Kadınları bundan ne yapıyor? Men ediyor. Bununla ilgili Ayşe radıyallahu anha'nın güzel bir sözü var. Diyor ki لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَأَى مِنَ النِّسَاءِ مَا رَأَيْنَا لَمَنَعَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ Diyor ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim kadınlarda şahit olduğumuz, gördüğümüz şeyi görse idi muhakkak ki onları mescide gitmelerini ne yapardı? Yasaklardı, men ederdi. Demek ki yani umumen kadınların mescide gitmesi yasaklanmaması gerektiği gibi kadınların da fitneye sebebiyet olmayacak bir şekilde kılık kıyafetine koku sürmesini ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Yani evden çıkacağı zaman kadının ne yapmaması gerekiyor? Koku sürmemesi gerekiyor. Mescide gireceği zaman işte topuklu ayakkabı veyahut da genel zamanda topuklu ayakkabı giyip yürürken işte ses çıkartıp insanların dikkatini ne yapması gerekiyor? Celbetmemesi gerekiyor. Bunun gibi giydiği kılık kıyafete her şeyine dikkat edip insanlar ile ne bileyim o kalabalık sokaklarda aynı yolu kullanıp değil mi? Bu şekilde erkeklerin arasında hareket etmemesi gerekiyor. Bunlardan sakınıldığı müddetçe kadının da bazı zamanlarda farz olmamasına rağmen cemaate iştirak edebileceğine dair neler var elimizde? Hadis-i şerifler olduğunu söylüyoruz. Son iki hadis-i şerifimiz kaldı. Onları da, hatta üç tane hadis-i şerif var. Kısaca onları da alalım. Bu konuyu ne yapmış olalım? İmamlık konusunu ve cemaat ile namaz kılma konusunu bitirmiş olalım. وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ اُمُّ مَكْتُومِ يَاُمَّ النَّاسِ وَهُوَ اَعْمَى رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُودِ وَنَحْوُهُ لِبْنِ حِبَّانَ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama olmasına rağmen İbni Ummu Mektum'a imamlık yapması için kendi yerine olmadığı zaman imam tayin etmiştir. Bu hadis İmam Ahmed Ebu Davud rivayet etmiş. Benzer bir lafız da İbni Hibban'da Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet olunmuştur. İbni Ummu Mektum radıyallahu anh muhacirden, İslam'a ilk giren sahabelerden bir tanesi. Özelliği ne? Ama olması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine müezzin edindiği Bilal radıyallahu anhu ile birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müezzinliğini yapan sahabelerden bir tanesi. Müellif burada bu bab altında bu hadisi zikretmesinin sebebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışına sefere çıkacağı zaman birden fazla kez İbni Ummu Mektum radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Yerine halife tayin ediyor. Yani insanlar bir şeyde ihtilaf ettikleri zaman kime gelecekler? İbni Ummu Mektum'a gelecekler. Namaz vakti girdiği zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmadığı zaman namazı kim kıldıracak? İbni Ummu Mektum kıldıracak. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışında bir gazveye gittiği zaman, bir sefere gittiği zaman birden fazla kez arkada kimi bırakıyor? Ama olan sahabeyi bırakıyor. Burada müellif de bu hadisi getirmesinin sebebi ilim ehli diyor ki eğer bir insan ama olsa dahi gören insanlara ne yapabilir namaz? Kıldırabilir. Yani ama olduğundan dolayı imametten ne yapılmaz? Alı konulmaz. Tabii ki ne ise imamlık yapacak şartlara sahip ise. Yani şimdi ondan daha evla olan birisi var ise ne yapacaktır? Normal dedik ki yani normal bir mescitten bahsetmiyor isek burada 3 kişi namaz kılmak istediğimiz zaman evla olan Kur'an-ı Kerim'i en çok ezberleyen, sonra sünneti en çok bilen. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilminden dolayı gittiği zaman halife olarak kimi tayin ediyor yerine? İbn-i Ummu Mektum'u tayin ediyor. Bu da ama olan bir sahabi. Demek ki kör olan bir insanın, ama olan bir insanın gören insanlara namaz kıldırmasında, onlara imamlık yapmasında en ufak bir sıkıntı söz konusu değil. Ve yine fayda olarak şunu da zikredebiliriz. Bir insan annesine nispet ile meşhur olduğu ise İbni Ummi Mektum. Ummu Mektum'un oğlu. Burada nispeti kime? Annesine nispet edilmiş. İlim ehli diyor ki eğer bir insan annesine nispet ile meşhur olduğu ise ve bu şekilde anılıyor ve bundan rahatsız olmuyorsa, sıkıntı duymuyorsa, bu lakaptan kızmıyor ise bir insanın böyle anılmasında da bir beis olmadığını ilim ehli ne yapıyor bize? Söylüyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar İbn Ömer radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sallu ala men kale la ilahe illallah ve sallu halfe men kale la ilahe illallah. Ravahu Daruqutni bi isnadin daif. İbn Ömer radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini aktarıyor. La ilahe illallah diyenin cenaze namazını kılın. La ilahe illallah diyenin arkasında namaz kılın. Bu hadisi Daruqutni zayıf bir isnat ile rivayet etmiş. İlim ehli diğer şahitleri ile hadisin güçlendiğini, hasen konumuna geldiğini söylüyor. Burayla ilgili dedik ki isnadı zayıf olsa dahi metni ne diyoruz? Sahih. Yani bir insan la ilahe illallah dedi, İslam üzerine öldü ise diğer Müslümanlar üzerinde o insanın neyi vardır? Hakkı vardır. Bunlardan bir tanesi de neydir? Cenaze namazı. Peki cenaze namazının kılmanın hükmü nedir? Farz-ı kifaye. Bir grup insanın bu işi yerine getirmesi diğer insanların üzerinden bu sorumluluğu kaldırır. Ama bir Müslüman ölüp de onun cenaze namazını o topluluk kılmıyor ise bundan bütün hepsi nedir? Sorumludur. Bu günahı hepsi üstlenmiş olur. İkinci olarak وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Hadisin ikinci kısmında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen bu hadise diyor ki La ilahe illallah diyen kimsenin arkasında ne yapın? Namaz kılın. Burada ilim ehli bunu şu bab altında değerlendiriliyor. Demek ki fasık olan bir insanın arkasında ne olur? Namaz kılınabilir. Eğer bu fıskı insanı İslam milletinden çıkartacak kadar büyük değil ise o zaman onun arkasında namaz kılınabilir. Bu Ebu Hanife, İmam Şafii ve İmam Ahmet'ten bir rivayet kılınabileceğine dair. Öbür taraftan İmam Malik ve İmam Ahmet'ten başka bir görüş daha var. Onlar da diyorlar ki fasığın arkasında ne yapılmaz? Namaz kılınmaz. Bununla ilgili ne yapmıştık? Geçmiş derslerimizde tafsilatlı bir şekilde açıklama yaptık. Ama diyoruz ki bir insan La ilahe illallah'ı söylüyor ama bunun gerektiği şekilde yaşamıyor ise, yani düşünün adam darda kalmış, kabirden yardım istiyor. Allah'tan başkasına yalvarıyor. Bir adam sihirle, büyüyle, kehanetiyle, gaybden haber vermeyle uğraşıyorsa bu adamın arkasında namaz kılınmaz. Neden? Çünkü bu insan La ilahe illallah'a sadık bir şekilde hayatını ne yapmamıştır? Devam etmemiştir. Yani buradan maksat dil ile bunu söylemek yeterli değil. Dil ile söyleyeceksin. Kalbin buna itikad edecek. Ve aynı şekilde bu dil ile söylediğin, kalbinin itikad ettiği şeyin gerekliliğini, gerektirdiği şeylere ne yapacaksın? Azalarınla amel edeceksin. Yani bir insan Allah'tan başkasına yalvarıyorsa diliyle ne kadar La ilahe illallah desin? Diyoruz ki bu söylediği La ilahe illallah ona fayda vermez. Ve yine bununla ilgili bir kaide söylemiştik. Fasık olanın kıldırdığı namazın geçerli olduğuyla alakalı neydi o kaide? فَمَنْ صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَصَحَّتْ اِمَامَتُهُ Kimin namazı kendisi için geçerli ise imameti de cemaat için geçerlidir. Yani bu adam kendisi için namaz kıldığı zaman bu namaz geçerli diyor isek, o zaman bu adam başkasına namaz kıldırdığı zaman da nedir? Başkasına yapmış olduğu imamlık da geçerlidir. Son hadis-i şerifimizi de alalım. Bu babı bitirmiş olalım. Haftaya da inşallah bab-ı salatil musafir vel marid. Seferde olanın ve hasta olanın namazı. Namazı nasıl kılacağına dair bu bab ile ilgili ne yapacağız? Bir giriş yapmış olalım. Son hadis-i şerifimiz. Ve an Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anhu kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف Ve yine Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini bize aktarıyor. Sizden biriniz namaza geldiğinde imamı herhangi bir rukuda buluyor ise o rükûnu ne yapsın? İfa ederken bulur ise onu yaptığını yapsın. Tirmizi bu hadisi zayıf bir isnat ile rivayet etmiş. Ve yine dediğimiz gibi rivayet senet olarak zayıf. Metin olarak da bir önceki hadise, Ebu Hureyre hadisine mutabık. Eğer imamı rükûda yetişiyor isen ne diyoruz? Rükûda imama tabi olman gerekir. İki secde arasında gördün, yetiştin. Namaza oradan tabi olursun. Teşehhütte yetiştin, teşehhütte. Kıyamda yetiştin, kıyamda imama tabi olursun. Bir önceki hadis-i şerifte de ne yapmıştık? Bu durumu açıkladık. Eğer imam rükû etmeden önce veyahut da rükûda yetişti isen diyoruz ki o rekata ne yapmış olursun? Yetişmiş olursun. Eğer rükûdan sonra yetiştiysen o rekata yetişmemiş olsan dahi oradan imama tabi olursun. Onunla birlikte namazını devam edersin. Yetişemediğin, kılamadığın rekatları da ne yaparsın?
Tamamlarsın.
Burada kalalım. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.